Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 10. Ayrım. 10. Birçok örümcek türü, özellikle böcek yeme niyetinde değildir. Sadece karşılarına çıkan her şeyi yerler. Örümcekleri tanıyalım. 3. Baskı. B.J. Kasten. 1978. Rita, sabah misafiri için alışveriş yapmak üzere dışarı çıkmaya hazırlanıyordu ve hazırlanmak yavaş işleyen bir süreçti. Önce eski moda, ayaklı küvete girerek sıcak suyu damla damla akacak şekilde açtı. Suyu ziyan etmeyi pek sevmezdi. Sonra ivory sabunuyla neresi gerekliyse orayı ovup temizleyerek yıkandı. Eskiden saçlarını yaptırmak için kasabaya güzel ve tatlı bir kızın yanına giderdi. Biraz pahalıydı ve arabayla kasabaya gitmekte ayrı bir masraf olduğundan saçlarını uzatmaya karar vermişti. İncecik beyaz saçları uzamıştı ve narin bir dantel gibi omuzlarına dökülüyordu artık. Uzun paçalı donunu ve belini sıkıca saran annesinden yadigar eski bir çift siyah flanel marka çorap giydi. Babasının eski kırmızı battaniyesi neredeyse dizlerine kadar düşmüştü ama üşümemişti. Bu iyi bir şeydi. Bu kadar yıldan sonra piposunun hoş kokusu hala burnuna gelmekteydi. Ayrıca saf yünden çoraplarını da giydi. Bu çoraplar dışarıda dondurucu soğuk olsa ve rüzgar bir orospu çocuğu gibi esiyor olsa da ayak parmaklarını sıcak tutacak türden çoraplardı. Sonra sıra yeşil renkli ağır mantosuna geldi. Şapkasını ve ağabeyinden kalan atkısını da kuşandıktan sonra yavaş yavaş mutfağa gitti. Üzerindekiler oldukça ağırlık yapmaktaydı. Bisküvi kutusunu buldu ve açarak içindeki hazinesine baktı. Sosyal Yardımlaşma Kurumu ona her ay 114 dolar 52 sent ödüyordu. Kendi sebzelerini yetiştirip, yol boyunca büyüyen dutları topladığı yaz mevsimi için hiç de fena sayılmazdı. Ancak kışları çetin geçiyordu. Her şeyi satın almaya yetecek kadar çok miktarda parası olmadığından, son kullanma tarihi geçmiş konserveleri, etleri ve çöpe atılmak üzere ayrılmış olan sebzeleri almak zorunda kalıyordu. Ona göre tencerede yeterince uzun süre kaynatılan her şey yenilebilirdi. Alışveriş için 11 dolar ve 45 sent paranın yeterli olacağına karar verdi. Ayaklarını süreye süreye ilerleyerek kapıya ulaşmıştı bile. "Pekala Joseph," dedi çıkmadan. "Ben evde yokken yaramazlık yapmak yok. Saç fırçalarımı ve gümüş takımlarımı nereye koyduğumu gayet iyi biliyorum. Eğer sorun yaşamak istiyorsan komşuya git. Nasılsa Bayan Bradford seni bir güzel pataklamak için hazır ol da bekliyordur." Rita kendi şakasına gülerek kapıyı açtı ve tahta merdivenlerden aşağıya doğru inmeye başladı. O ve erkek kardeşleri Bayan Bradford'u hiç sevmemişlerdi. Bir keresinde onları ağacındaki elmaları yedikleri için şikayet etmişti. Madem elmaların çocuklar tarafından yenmesini istemiyordu, öyleyse neden onları kendi toplamıyordu? Acaba birkaç elma için bu kadar patırdı kopartacak başka bir komşu daha var mıydı dünyada? Bayan Bradford 10 yıl önce ölmüştü. Belki Joseph onu telefonla arayabilir ya da direkt bağlantı kurabilirdi. Hayaletler nasıl yapıyorsa artık. Rita adımlarını hızlandırarak temposunu buldu ve yoldan aşağı doğru ilerlemeye başladı. Kasabaya uzak olmayan paralel bir sokakta yaşıyordu. Bir zamanlar bu bölge geniş parseller üstüne yapılmış ufak ama görkemli yazlık evlerle doluydu. Victorian tarzdaki bu antika ev büyük babası tarafından yapılmıştı. Ama artık zaman değişmişti. Bütün o eski evler ya satılmış ya da yıkılarak o eski yazlıklar yavaş yavaş ortadan kaybolmuşlardı. Şimdi ise beceriksizce yapılmış, prefabrik evlerin ortasında bir başına kalmıştı. Komşuların genç çiftler olduğunu zannediyordu. Turistlerin otel odalarını hınca hınç doldurduğu ve bir ekmek satın almanın bile imkansız hale geldiği yaz ve sonbahar mevsimlerinde lokantalar ve otellerde çalışmak üzere gelen genç insanlar olmalıydılar. Rita tam olarak bilemiyordu çünkü ne evini sıklıkla terk eder ne de komşularıyla sosyal ilişkiler kurardı. Ölümle o kadar meşguldü ki. Ancak oğlanın nereden geldiğini bildiğini sanıyordu. Onun evine biraz uzakta, sokağın diğer ucundaki ayakta kalan son eski evlerden biriydi. boyaları dökülen, pencereleri yamulmuş ve verandası yan yatmış, kırık dökük bir evdi. Bazen Tanrı'nın insanları yataklarında gözleri açık bir şekilde yatmayıp uyumaları için korkuttuğu gece yarılarındaki çoğunlukla Rita öyle yapardı, evin ışıklarının yandığını görürdü. Evde her kim yaşıyorsa tuhaf zamanlarda ayakta oluyordu. Bu ev, açlıktan ölmek üzere olan ve vaktini örümcek yakalamakla geçiren bu oğlan hakkındaki fikirlerini tamamlamaktaydı. Etrafta tembel tembel duran kamyonetlerin arasından dolaşıp, benzin pompasının yanından geçerek, en sonunda içerisi her zaman tütün ve benzin kokan markete ulaşarak içeri girdi. Önce raflar arasında dolaşarak dikkatlice envanter yaptı. Ekmek, süt, yumurtalar derken gözleri domuz pastırmasına takıldı. Yemeyeli bayağı olmuştu ama fiyatı yüzünden hemen aklından çıkardı. Bir sonra gördüğü akıl çelici şey mısır gevrekleri oldu. Çocuklar mısır gevreğine bayılırlardı. Tanrı aşkına, evinde çocukların olduğu günlerde aldığı mısır gevreği kutularının haddi hesabı yoktu. Ama bu şekerli olanlarından bahsetmiyordu. Katkısız olan mısır gevreğiydi satın aldıkları. Dikkatlice rafta yazan fiyata baktı. Patlamış buğdayın neden bu kadar pahalı olması gerektiğini bir türlü anlayamıyordu. Neden? Onun zamanında, en sonunda aklındaki üç şeye sadık kaldı. Kalmak zorundaydı da. Kasada Mel vardı. Rita her gelişinde, kasada duran kişi Mel olurdu ve bu aşağı yukarı iki haftada bir demekti. Rita'yı selamladıktan sonra tuhaf kıyafetine bakarak gülümsedi. Üşüyor musun Rita? Hareket edebildiğim sürece hayır. Bakıyorum da kahvaltı hazırlayacaksın galiba. Aynen, güzel görünüyor. Bütün eksiğin sadece birkaç sosis. Eğer istersen kampanya var. Bir tane fiyatına iki tane. Rita bir an için niyetlendi. Daha fazla protein, oğlan için iyi olurdu ve annesinin eski tavasında nar gibi kızarmış sosislerin kokusu, oh tanrım. İç çekerek parasını saydı. Böyle iyi, teşekkür ederim Mel. Sorun değil Rita. Rita'nın satın aldıklarını bir araya topladıktan sonra kaygılı bir şekilde ona baktı. Torba istemediğinden emin misin Rita? Özellikle de eve yürüyecek olduğunu düşünecek olursak. Eminim. İstersen seni arabayla da eve bırakabilirim. Tanrı'nın verdiği ayaklarımla bir sorunum yok henüz. Pekala, madem ısrar ediyorsun o halde, belki arkaya gidip sana bir karton kutu getirmeme itirazın olmaz. Şu yumurtaların düşüp kırılması çok kötü olur. Nasıl istersen. Kısa bir süre sonra Mel, elinde ufak bir karton kutuyla geri döndü. İçine de plastik bir poşet koyarak tutma yerlerini kutunun kenarındaki deliklerden dışarı çıkardı. Bu sayede Rita iki yanından kutuyu tutabilecekti. Rita kutuyu alarak ona son kez selam verip oradan ayrıldı. Yolun yarısına geldiğinde biraz nefeslenmek için durarak poşetin içine baktı. Mel poşetin içine iki paket sosisle bir paket çay koymuştu. Poşetin içindeki çay yüzünden o yorgun, aksayan adımları yerine neredeyse koşarcasına zıplayarak birkaç adım atmıştı, aynı zamanda çok da mahcup olmuştu. Bir gün Mel'e teşekkür edecekti ama ona teşekkür etmek demek ne yaptığının farkında olduğunu bilmek anlamına gelirdi. Ve şimdiye kadar her ikisi de bu sistemi tercih etmişlerdi. Eve ulaşması zaman aldı. Kendini biraz yorulmuş hissediyordu ve attığı her adımla daha fazla sarsılmaktaydı. İçeri girip sıcak ve demli bir çay içmek çok iyi gelecekti. Babasının eskiden yaptığı gibi salonda ayaklarını uzatabilir, hatta biraz kestirebilirdi bile. Ama kapıyı açtığında bir misafiri olduğunun farkına vardı. Oğlan tekrar gelmişti ama bu sefer arka tarafta beklemiyordu. Elinde Rita'nın ailesinin bir fotoğrafı salonun ortasında ayakta durmaktaydı. Uzun bir süre sadece birbirlerine baktılar. Sonra Rita kararlı adımlarla eve girerek kapıyı ardından kapattı. Atkısı hala boynundaydı. Evlat, birinin evine girmenin en münasip yolu kapıyı çalmak ve izin istemektir. Kapımı çalıp izin istedin mi? Hayır bayan. O halde evime uygunsuz bir şekilde girmiş oldun. Bir daha yapma. Evet bayan. Sonra Rita mantosuyla şapkasını çıkardı. Kendime çay yapacaktım ama bunun yerine sıcak kakao da yapabilirim. Oğlanın gözleri açıldı. Kremam yok diye uyardı Rita. Anlamsız bir şey ve de çok pahalı. Oğlan başıyla onayladı. Ayaklarını sürüyerek oğlanın yanından mutfağa doğru yöneldi. Oğlanın kendisini kısık gözlerle izlediğini görmemezlikten geldi. Ayrıca oğlanın arka cebinden yarısı dışarı çıkmış görünen ince bıçağı fark ettiğini de çaktırmadı. Rita, insanın ölüm zamanı gelmişse gelmiştir diye düşünen bir kadındı. Ancak o eski topraktı ve oğlan yakında Rita'nın daha çok zamanının olduğunu anlayacaktı. 11. Örümcekler avlarını iki şekilde yutarlar. Çeneleri zayıf olanlar, sivri dişleriyle avlarının kabuklarında bir delik açar ve mide sıvılarını bu delikten içeri verip, bu yolla erittikleri dokuları geri emerler, ta ki avlarından geriye boş bir kabuk kalana dek. Çeneleri güçlü olan diğer örümceklerse, mide suyuna buladıkları avlarını çenelerinin arasında püre gibi ezerek yutarlar. Örümcekleri tanıyalım. 3. baskı. B.J. Kasten, 1978. Özetlemek gerekirse potansiyel bir muhbirle tanıştın. Potansiyel bir delil parçası ele geçirdin ve her ikisi de bizim telefon hatlarımıza gelen iki rahatsız edici telefon aldın. GBI özel ajanı Lyne Stowe'a göre, diyerek araya girdi Kimberly, cep telefonlarındaki arayan kimliği, aldatma sinyallerinin teknolojik kullanımı sağ olsun artık pek bir şey ifade etmiyor. Bu işi yapan doğru bir internet sitesine giriyorsunuz ve $10 gibi bir para karşılığında herhangi bir ödemeli numara veriliyor size. Siz de hemen arayanın kimliği ve çıkış noktası hem de aranacak numarayla ilgili bilgileri kendi keyfinize göre belirleyebiliyorsunuz. Hem ucuz hem de kolay bir yöntem. Bilgisayarı olan 7 yaşında bir çocuk bile yapabilir bunu. Pek yüreklendirici bir bilgi değil bu. Ancak şimdi ne olduğunu bildiğimiz için teknik servis departmanımız bizi aramanın orijinal kaynağına ulaştıracak bir sistem hazırlayabilir. Daha çok iş gücü, insan gücü desene. Denetleyici özel ajan Larry Bayma biraz derste. Hem de henüz dava bile sayılamayacak bir dava için. Ama bu da bir şey sonuçta. Evet, tam bir karmaşa olduğu doğru. Tanrı aşkına Kimberly, kendini bu durumlara sokmayı nasıl başarıyorsun? Bayma derin derin iç çekti. Soruya gerçekten bir cevap beklemediğini düşünen Kimberly, doğru olanı yaparak çenesini kapalı tuttu. Aslında o ve Bayma birbirlerine müthiş saygı duyarlardı ki bu da iyi bir şeydi. Yoksa başka bir denetçi olsa, Kimberly'yi şimdiye kadar çoktan rapor etmiş olurdu. Bir kez daha üstünden geçelim dedi Bayma. Tam olarak ne bildiğini söyle bana. GBI özel ajanı Martinetti, bir adamın yüksek riskli kurbanların peşinde olduğunu düşünüyor. Bu kişi, fahişeler, uyuşturucu bağımlıları, evden kaçan kızlar gibi yüksek riskli kurbanları seçip topluyor. Ajan Martinetti'nin elinde nerede oldukları açıklanamayan 9 kızının adının olduğu bir liste var. Buna ek olarak kendisine bilinmeyen bir kaynaktan kızların 6'sının sürücü belgeleri gönderilmiş. Delilah Rose ve fahişe dostu Ginny Jones'la ilgili bir hikaye var elimizde. Ginny Jones, en son 3 ay önce fahişelerle yatıp kalkan bir adamla birlikte görülmüş. Adamın kendine Dinkara dediği söyleniyor. Örümcek fetişi varmış. Delilah, Dinkara'nın cipinde Ginny'ye ait olduğunu iddia ettiği bir yüzük bulduğunu söylüyor. Yüzüğün kime ait olduğunu araştırdım ve Alpharetta Lisesi'nden mezun olmuş, Tommy Mark Evans adında birine ulaştım. Çocuğun sınıf arkadaşları arasında, listede, Virginia Johnson da adı var. Bu bulmacaya ek olarak iki ayrı telefon söz konusu. Her ikisi de bilinmeyen bir numaradan cep telefonuma yapılan aramalar. İlk arama, şahsi fikrime göre, arayan kişinin sistemi kontrol etmek için yaptığı bir aramaydı. Gece yarısı yaşanacak olan aktivite sırasında, telefonun çalışacağından emin olmak istedi. Ancak bu esnada fikrimi doğrulayacak herhangi bir kanıt yok elimde. Ama arayan bir erkek de öyle değil mi? Delilah Rose değildi yani. Kimberly tereddüt etti. Özel ajan Stowe'a göre arayan, kimliğiyle ilgili yanıltıcı sinyaller sağlayan internet siteleri, aynı zamanda arayanın sesinin üzerinde oynamalar yapacak ve onu karşı cinsten biri gibi gösterecek bazı ses karıştırıcıları da sağlıyormuş. Bir çeşit geliştirilmiş özellik yani. Bunu da göz önünde bulundurursak, hayır, lanet olsun artık, neden emin olacağımdan bile emin değilim. Beyma, burnunun kenarını kaşıdı, internetten nefret ediyorum. Yine de bize eBay'i ve Amazon.com'u kazandırdı. Yine de internetten nefret ediyorum. Kimberly itiraz etmedi. Eninde sonunda diye söze girmeye cesaret etti. Arayanın Dilay Laroz olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü son görüşmemizde ona telefon numaramı verdim. Belki bu aramayla söylediklerinin doğruluğunu ispatlamaya çalışmıştır. Bu mümkün. Beyma telefon görüşmesinin kaydını Kimberly'ye ona getirir getirmez bu sabah iki kez dinlemişti. Bunun güne başlamak için güzel bir yol olmadığını söylemeye bile gerek yoktu. Peki dedi Beyma bir anda hareketlenerek. Elimizde bir adam var. Kimliği belirsiz bir kişi. Bir kadına cinsel saldırıda bulunuyor ve kadın, kimliği belirsiz kişinin kendisine bir isim vermesi konusunda onu tatmin edene dek işkence görüyor. İsmi verdiği anda da öldürülüyor. Kadın, Ginny Johnson ismini söylüyor ve kendisinin Ginny'nin annesi olduğunu iddia ediyor. Bu iddiayı doğrulayabilir misin? Kayıp kişileri araştırma bürosuna bir rapor gönderdim dedi Kimberly ve biraz tereddüt ettikten sonra itiraf etmeye karar verdi. Fakat elimde bir ilk isim yok, sadece genel bir tarif ve John soyadı. Bununla bir yere varmamız biraz zaman alacak. Denetçi ajandan tekrar şüpheli bakışlar yayılıyordu. Öyleyse sana gelen telefondan devam edelim hemen diye diretti. Gerçek miydi, sahte miydi? Olay o anda mı yaşanıyordu yoksa bir kayıt mıydı? Elimizde sayısız ihtimal var. En iyi tahminini söyle bana. Kimberly bu kez kendinden daha emin görünmeye çalıştı. Bence gerçekti. Olayın zamanı konusunda ise emin değilim. Biraz daha açıkla. Telefondaki sesler. Eğer sahteyse ve yalnızca bir kayıtsa, o zaman bunu yapan kişi, şiddetin ve cinayetin nasıl göründüğü konusunda çok sağlam bir bilgiye sahip olmalı. Bence uydurmacı olamayacak kadar gerçekti. Beyma, Kimberly'yi anladığını gösterme nezaketinde bulunarak başını salladı. Bu bir denetçinin, ajana kendini asacak kadar sağlam bir ip sunma yöntemiydi. Zaman konusunda ne diyorsun diye üsteledi tekrar. Dün gece sanki canlı yayınlanıyormuş gibi hissetmiştim ama şimdi bunun bir kayıt olduğunu düşünüyorum. Kimberly öne doğru eğilerek düşüncelerini açıklamaya çalıştı. Selle gönderilen ikinci paketteki sürücü belgeleri tek tek ortadan kaybolan üç ev arkadaşına aitti. Telefonda duyduklarımı da bu bilgiye ekleyecek olursak, bence bu, kişinin çalışma şekli. Çalışma şeklinin bir parçası, her kurbanın bir sonraki kurbanın kim olacağını seçmesiyle işliyor ve bu kişinin kurbanın bir yakını olması gerekiyor. Ginny Johnson, 3 ay önce ortadan kaybolduğunu düşünecek olursak, öyleyse duyduğumuz sahne, Aralık ayından önce yaşanmış olmalı. İlk önce Ginny'nin annesi kaçırılmış. Kadın bir sonraki kurban olarak kızını seçmiş, o da, kaçırılan ikinci kurban olmuş böylece dedi Beyma. En azından bir teori de bu. Evet, teoriler uydurmak eğlenceli bir iştir, özel ajan Quincy. Fakat fark etmediyseniz size söylüyorum, bu aralar oldukça yoğunuz. Bir soruşturma açmak için federal ajanların kanıtlara ihtiyacı vardır. Şöyle diyelim, olayın yetki alanımıza girmesi için. Elimde telefon görüşmesinin kaydı var diye söze başladı Kimberly. Aramanın kaynağını gösteremediğin sürece bu bir kanıt olarak kabul edilemez. Ve tabii bu bir bant kaydıysa, o zaman delilin özgeçmişiyle ilgili bir sorun teşkil ediyor. Dilay Laroz tarafından verilen bilgiler. Üç sebep arasında en zavallı olanı da bu dedi Beyma. Üç ıska. Kimberly, bu soruşturmada yoksun. Kimberly kaşlarını çattı. Hadi ama, telefonu sen de duydun. Öylece arkamızı dönüp gidemeyiz. Bir kadın, hayatta kalmak için yalvarırken öldürüldü. Bunu nasıl göz ardı edebiliriz? Etmiyoruz. Kimberly şüpheli gözlerle denetçisine baktı. Etmiyor muyuz? Hayır, bu işi GBI'ya, böyle davaların ait olduğu yere postalıyoruz. Bu işleri özel ajan Martinetti'nin başlattığını sen söylemiştin. Bırakalım Martinetti kayıp kişileri araştırsın, fahişelerin peşine düşsün. Hem bir de bakarsın ortaya bir suç mahalli çıkarabilir ya da Tanrı göstermesin bir ceset bulabilir. Öyle ya da böyle bu olay bizden çok GBI'nin yetki alanına giriyor. Evet ama Dilay'la, Martinetti ile konuşmaz. Belki kimse şimdiye kadar ondan konuşmasını nazikçe istememiştir. Olayın eyalet sınırlarını aştığına dair bir kanıt çıkana kadar ortaya bu FBI'nin işi olmayacaktır. Konu kapanmıştır. Masanda hala açık olan tam 18 dosya var. Hadi sana güzel bir fikir vereyim. İçlerinden birini al eline ve dosyayı kapat. Kimberly alt dudağını ısırarak kaşlarını çattı. Peki ya GBI cep telefonuma dinleme cihazı yerleştirmek isterse? Beyme ona dikkatlice baktı. Sana gelen aramaları ve kaynaklarını iyice düşün. Herkese her kapıyı açıyor olacaksın. Yerinde olsam, işbirliği yapmak için daha iyi bir yol düşünürdüm. Mesaj alınmıştır dedi Kimberly. Ve içindeki zafer duygusunu fazla belli etmemeye çalışarak heyecanla ayağa kalktı. Gitmek üzereyken denetçisi onu son anda durdurdu. Kendini nasıl hissediyorsun Kimberly diye sordu. Ben iyiyim. Üzerindeki ağır bir iş yükü var. Hala kendini iyi hissediyorken, geleceğini planlamak için iyi bir zaman olabilir bu. Bu bir emir mi? Arkadaşça bir tavsiye diyelim. Bir kez daha söyleyeyim, hizmet etmeyi seviyorum. Beyma şimdi gözlerini devirdi. Kimberly, bu hareketin artık gidebileceği anlamına geldiğini düşündü. Denetçisi ona, eyalet güçleriyle işbirliği yapması için izin vermişti neticede. Ve elbette buna, Tommy Mark Evans'ı onlara teslim etmekte dahildi. 10. ayrımın sonu. Sayfa 109. Devamı 11. ayrımda.